Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan, bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 kHz. ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Behmen 1401, Hicri Kameri 1 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 23 Ocak 2023 Pazartesi. Kıymetli dinleyiciler, bugün 1 Recep, Ehl-i Beyt İmamların 5.si İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın kutlu veladeti ve mübarek 3 ayların başlangıcı. Bu mübarek günü tüm İslam dünyasına kutlar, tüm Müslümanlara hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Amene sizler için sunacağım sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Recep ayının başlamasıyla ilgili özel programı ve İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın kutlu veladeti özel sohbeti dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladet günü. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf Meclis, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı her eyleme acil karşılık verecektir dedi. Uluslararası İslami Uyanış Forumu, Muhafızlar Ordusu'na karşı kışkırtıcı eylemi kınadı. Tümgiral Safevi, küresel güç yapısı jeopolitik bir geçiş döneminde olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. Ve Filistinler tarafından son 24 saatte 8 Siyonist karşıtı operasyon düzenlendi. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri 1 Recep, Miladi 23 Ocak 2023, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın kutlu veladet günüdür. Ehl-i Beyt semasının 5. yıldızı İmam Muhammed Bagır aleyhisselam, mübarek Recep ayının ilk günü Hicri Kameri 57 yılında Medine kentinde dünyaya geldi. O hazret herkes tarafından büyüklükle tanınırdı. İmam Muhammed Bagır aleyhisselamın künyesi Ebu Cafer ve en bilinen lakabı ise Bagırul Ulum, yani ilimleri yarandır. Zira o hazret ilim ve marifin yayılması ve karmaşık bilimsel konuları ve fikri sorunları çözmekte önde gelen insan olarak kendi çağının eşsiz insanıydı. Tüm tarih yazarları ister Müslüman olsun veya olmasın o hazretin bilimsel makamına değinmiştir. İrib Türkçe servisi çalışanları olarak İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın mübarek veladetini başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıkları ve İslam dünyasına tebrik ediyoruz. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, meclisin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı herhangi bir eyleme derhal tepki vermeye hazır olduğunu söyledi. Galibaf, dün meclisin aleni oturumunda gündeme başlamadan önce yaptığı konuşmada, böyle bir eyleme karşı Avrupalıların geçen tüm yıllarda İran halkına karşı en cani teröristleri, yani münafıkları sığınak olduğuna işaretle, böyle bir girişimde bulunmaları halinde İran'ın da onların bölgedeki askeri güçlerini terörist olarak tanıyacağı uyarısında bulundu. Galibaf İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun dünyada terör karşıtı en özel kurum olduğunu, halkın yardım ile Amerika'nın tüm desteklerine rağmen IŞİD hükümetini yok ettiğini ve bu küresel terör akımını yok ettiğini söyledi. İslami Şura Meclis Başkanı İnkılap Muhafızlar Ordusu'nun sadece terörizm ile mücadele yolunda en büyük komutanlarından biri yani Şehit Süleymani'yi şehit vermekle kalmadığını, üstelik küresel terörizm ile mücadelede onlarca şehit verdiğini ifade etti. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri yayımladıkları bildiri ile Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı eylemini gerginlik oluşturan ve tehlikeli bir tutum olduğunu belirttiler. İran Presi'nin haberine göre İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri söz konusu bildiride Avrupa Parlamentosu'nun kararının yanlış bilgilere, yanlış yargılara dayandığı ve İran karşıtı siyasi amaçların etkisinde kaldığını beyan ettiler. İran İslami Şura Meclisi milletvekillerinin bildirisinde ayrıca Avrupa Parlamentosu kararlarında uluslararası hukuk kurallarının ihlali, bu kurumun İran karşıtı hareketler üzerindeki etkisini ve uluslararası hukuk standartlarının uygulanmasındaki çifte standartlarını bir kez daha gösterdiği ve sözde ahlak ve diplomasi iddiasında bulunanların İran halkına olan nefretlerini gözler önüne serdiği ve bildiri içeriğinin Avrupa Konseyi tarafından veya Avrupa ülkeleri tarafından uygulandığı takdirde olumsuz sonuçların bu cahilce girişimin kurucularına yönelik olacağı ifade edildi. Uluslararası İslami Uyanış Forumu, Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı eylemini şiddetle kınadı. Uluslararası İslami Uyanış Forumu bu bağlamda yayınladığı mesajda, bu eylemler İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ve ülkenin diğer askeri güçlerinin isim ve itibarına zarar vermeyecektir ve bu provokatif eylemler şiddetle kınanmaktadır, yazdı. İran'ın bildirdiğine göre mesajda ayrıca şöyle yazıldı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, İnkılabı, İslami İran'ı ve bu toprakları ve bölgeyi korumanın direklerindendir ve temellerinde birdir ve bu ve onu her zaman destekleyeceğiz. Bu mesajda 40 yılı aşkın bir süredir Amerika ve bazı batılı ülkelerin kahraman İran halkını ve mukaddes İran İslam Cumhuriyeti nizamını tecrit etmek ve üzerine baskı kurmak için büyük çabalarda bulunarak kendi müstekbir siyasetlerini dayatmaya çalıştıkları ifade edildi. İran İstihbarat Bakanlığı Avrupa'nın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yönelik eylemini kınayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine karşı herhangi bir eylemde bulunulması durumunda misilleme yapılmasının ülkenin meşru ve kesin hakkı olduğunu duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre yapılan açıklamada İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı, ülkenin savunma güçlerinin temel direği olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile tam dayanışma içinde olduğunu ilan ederek, Avrupa Parlamentosu'nun eyleminin değersiz, aceleci ve akılsızca olarak nitelendirildi. Bildirdi ayrıca hali hazırda dayanışma yoksunluğu, verimsizlik ve düşük performans krizi içinde olan Avrupa Birliği'nin Amerika devlet terörü, Siyonizm rejim ve halk karşıtı menfur grupların kuklası haline geldiğini ispatladığı ifade edildi. İran İstihbarat Bakanlığı bildirisinin devamında Amerika'nın tersine Batı Asya'nın hassas bölgeleriyle toprak bağları bulunan Avrupalılar, Amerikalıların benzer eylemlerine ilişkin tecrübelerini gözden geçirmiş olsalardı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2. maddesinin 7. paragrafına aykırı olan bu yasa dışı ve kabul edilemez eylemi gerçekleştirmezlerdi denildi. İran İslam Cumhuriyeti Başkumandanı'nın başdanışmanı küresel güç yapısının jeopolitik bir geçiş döneminde olduğunu ve direniş cephesi ile istikbar cephesi arasındaki çatışmanın iki jeostratejik alanın çatışması olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre tüm general Seyyid Yahya Rahim Safevi, İslam dünyasının jeopolitik ve jeostrateji başlıklı kitabın tanıtım etkinliğinde Görünüşe göre Amerika'nın hegemonik gücü yenilmiştir ve dünya ise doğu-batı olmak üzere iki bölümlük yapıya ve gücün çok kutupluluk duruma doğru ilerlemektedir ve öyle görünüyor ki dünya yavaş yavaş yeni bir düzene doğru ilerliyor, dedi. Tümgeral Safevi, İslam'ın 2050 yılına kadar nüfus bakımından dünyanın ilk dini olacağını işaret ederek, Asya, Avrupa ve Güney Amerika'daki diğer güç kutuplarıyla birlikte İslam dünyasının gücünün ortaya çıkmasının yeni dünya düzeninin geometrisini oluşturacağını sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dini Diyalog Politika Oluşturma ve Koordinasyon Konseyi Başkanı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakmak ve dini kutsallıklara hakareti kınayarak, dini liderler ve dünyanın özgür insanların bu İslam düşmanlığından ve dini kutsallıklara hakaretten beraat etmeleri gerektiğini ilan etmelerini istedi. İran'ın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Muhammed Mehdi İmanipur, İsveç'in ilk kez İslam ve Müslümanlara karşı şeytani oyunların alanı olmadığını söyledi. Hüccetül İslam İmanipur, benzer rezil oyunların özgürlüğü korumak bahanesiyle yapılması, diğer din ve mezheplerin kutsallarına, sembollerine, eserlerine, mabetlerine her zaman saygı göstermiş olan Müslümanları bu şeytani gösterinin bitmeyen zulmü ve karanlığı nedeniyle öfkelendirmekte olduğu söyledi. Hüccetül İslam İmanipur ayrıca bu gibi kötü niyetli davranışların dinlere, geleneklere ve kültürlere mensup kişilerin barış içinde bir arada yaşamalarına ciddi şekilde zarar verdiği ve dinler arası diyalog ve kültürler arası etkileşim atmosferini kararttığının bir sır olmadığını da sözlerine ekledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri bazı aşırı sağcı unsurların Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini kınadı. El Ahd haber sitesinin bildirdiğine göre İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha uyarıda bulunarak bazı aşırı sağcıların defalarca gerçekleştirdiği bu provokatif eylemin Müslümanlara hedef aldığı ve kutsal değerlerine hakaret ettiğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ayrıca Kur'an-ı Kerim'i yakmanın yabancılar ve İslam'dan korkanların endişelerini gösterdiğini, İsveç hükümetini bu eylemin faillerine karşı gerekli önlemleri almaya teşvik ederek benzer eylemlerin önlenmesi için uluslararası çabalar artırılması ve İslamofobi ile mücadelenin desteklenmesi çağrısında bulundu. Bundan önce birçok Arap ve İslam ülkesi bu eylemi şiddetle kınamıştı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran'ın Hirmand Nehri üzerindeki iddiasını takip etmesi için Dışişleri Bakanlığı'nı atadı. 1972'de İran ve Afganistan yetkilileri tarafından imzalanan Hirmand Antlaşması'na göre İran'ın Hirmand Nehri suyundaki payı yılda 820 milyon metreküp ve saniyede yaklaşık 26 metreküptür ki bu da tabii farklı aylarda ve mevsimlerde değişmektedir. İran Presi'nin bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, hükümetin pazar akşamı yaptığı toplantıda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ı ve Cumhurbaşkanı'nın Afganistan işlerinden sorumlu Büyükelçisi ve özel temsilcisi Hasan Kazimi Kumi'yi Afganistan yönetimiyle istişare etmek ve İran'ın Hirmand Nehri'nden su hakkı ve Sistan-Beluçistan halkının ihtiyaç duyduğu suyun temini konusunu ciddi bir şekilde takip etmekle görevlendirdi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Sistan ve Beluçistan halkının enerji sorununu araştırmak ve çözmek için birinci yardımcısı Muhammed Muhbir'i de görevlendirdi. İran Uzay Kurumu Başkanı, İran'ın uydu sisteminin ilk projesi olan Şehit Süleymani uydu sisteminin işletme aşamasının başladığını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Hasan Salariye söz konusu projenin son durumuna işaretle İran Uzay Kurumu'nun 10 yıllık uzay programı görevinde dayanarak halka, devlet, kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre hizmet verebilmek amacıyla bir telekomünikasyon uydu sistemini yörünge yerleştirmekle görevlendirildiğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı ülke çapında seçimlerin yapılma zamanının planlanından bir ay önce açıkladı. İslam'ın El Cezire'den naklen verdiği habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam bu ülkede 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri yapılacağını duyurdu. Erdoğan daha önce seçimlerin Muhafazakar Demokrat Parti'nin Türkiye'nin 14 Mayıs 1950'deki ilk serbest seçimlerindeki zaferinin 73. yıl dönümünde yapılacağını vurgulamıştı. Bu seçimler ekonomik krizin Türkiye'ye gölge düşürdüğü ve bu ülke insanının ekonomik sıkıntı, enflasyon, işsizlik ve durgunluğun en zor dönemlerinden birini yaşadığı koşullarda yapılacaktır. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka Sonbahar Kış 24 operasyonu çerçevesinde havan mühimmatı ile çok sayıda toz esrar ele geçirildiği ifade edildi. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekatı, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 4 tabur, 645 personel ve 43 operasyonel tim görev aldığı ifade edildi. Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye 40 yılı aşkın süredir terör gerçeğiyle uğraşıyor. Avrupa ülkemize yönelik terör faaliyetleri için önemli bir kuluçka alanı olmuş durumda. Bu ülkelerden herhangi biri bizimle gerçek bir diyalog ve verimli bir ilişki istiyorsa buna son vermeli, dedi. Haber kaynakları dün akşam verdikleri haberlerde son 24 saatte Batı Yaka ve işgal altındaki Kudüs'te Siyonistlere karşı 8 operasyon düzenlendiğini duyurdular. İran Pers'in haberine göre bu operasyonda 3 silahlı operasyon ve işgalci rejim askeri güçlerine 5 karşı koyma eylemidir. Bazı Arap ülkelerinin Arap Birliği'nin Libya'nın ev sahipliğinde Trablus'ta düzenlendiği toplantıyı boykot etmesi, bu ülkeler arasındaki ihtilaflar ve ayrışmanın derinliğini gözler önüne serdi. Ve Rusya Savunma Bakanlığı Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde yer alan Zaporijya bölgesinde ilerlediğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ön saflarında yer alan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak kabul edilen Zaporijya santrali son haftalarda Ukrayna ordusu tarafından birçok kez bombalanmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz 3 ERK Başkanı'nın ortak bildirisiyle ilgili. İslam Cumhuriyeti Yürütme Gücü Başkanı Seydi İbrahim Reisi, Yasama Gücü Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ve Yargı Gücü Başkanı Hüccetül İslam Gulam Hüseyin Muhsini İrşe'yi yaptıkları ortak toplantıda düşmanların medya, psikolojik ve ekonomik savaştaki yenilgilerini işaretle halkın bilinçli olarak sahnede hazır bulunmaları ve İslami nizamın getirilerini verdikleri destekle İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile ilgili Avrupa Parlamentosu kararını kınadılar. İran Kuvvetler Başkanları Avrupa Parlamentosu'nun İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı eylemini İran halkına karşı hibrit savaşın bir diğer bölümü değerlendirerek İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun İran İslam Cumhuriyeti silahlı ve askeri gücünün bir parçası olarak 40 yılı aşkın bir süre içinde parlak bir karne ile İran'ın gururlu topraklarına değerli hizmetlerin kaynağı olduğunu vurguladılar. Avrupa Parlamentosu, İran karşıtı ve İran İçişleri'ne müdahaleci bir eylemde geçen Perşembe günü onayladığı bildiri ile İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu Avrupa Birliği terör listesine alınmasını istedi. Gerçi Avrupa Parlamentosu kararları bağlayıcı değil ve sadece Avrupa Konseyi'ne bir öneri niteliğindedir. Avrupa Parlamentosu'nun eylemi aslında İran'a karşı ve Amerika'nın elebaşlığında Batı bloğu tarafından yürütülen hibrit bir savaş çerçevesinde gerçekleşiyor. Avrupalılar, transatlantik yakınsama iddiasında bulunan Amerika'nın Demokrat Başkanı Joe Biden döneminde İran ve Bercam nükleer anlaşma konularında Washington ile aynı cephede yer alarak özellikle İran'daki son kargaşaların yaşanması ardından kendilerince İslam Cumhuriyeti Nizamı'nı ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu gibi kurumlarını zayıflatmak hedefiyle baskılarını yoğunlaştırma için en uygun zaman olduğu hayaline kapıldılar. Bu bağlamda Avrupa Birliği, İranlı yetkililer ve kurumlarına ifade özgürlüğü ve insan hakları gibi bahanelerle birkaç yaptırım kararı uygulamakla, aslında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile mücadelede Amerikan eski başkanı Trump'ın siyasetlerini izlemeye başladı. Trump 8 Nisan 2019 tarihinde İran'ın resmi bir askeri kurumu olmasına rağmen İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nu terörist örgütler listesine aldı. İslami Şura Meclisi Anayasa Komisyonu'nun 90. maddesi Komisyon Başkan Yardımcısı Seyyid Mahmud Nebevyan, Avrupa Parlamentosu'nun bu kararına değinerek dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin askeri gücüne yaptırım uygulanmanın alışılmış bir şey olmadığını ve ilk kez Trump'ın böyle bir şey yaparak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yaptırım uyguladığını söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Batı Asya bölgesinde özellikle Suriye ve Irak'ta huzurun sağlanması ve Batı tarafından desteklenen terör gruplarına karşı uzun ve etkili bir mücadele geçmişine sahip olan İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinin bir parçasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell ile telefon görüşmesinde Avrupa Parlamentosu'nun bu kararıyla ilgili olarak İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun resmi bir kurum olarak İran ulusal güvenliği ve bölge güvenliğinin sağlanması ve özellikle terörizm ile mücadelede etkili rolü olduğunu, Avrupa Parlamentosu'nun bu güven oluşturan kurumu yaptırım listesine almakla aslında bir nevi kendi ayağına sıktığını söyledi. Borrell ise Brüksel'in İran'a karşı tutumundan geri adım attığını gösteren bir açıklamada Avrupa Parlamentosu kararının bağlayıcı olmadığını ve sadece Avrupa'nın endişelerini yansıttığını söyledi. Ayrıca The Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun terörist örgütler listesine eklenmesinin iyi bir öneri olmadığını belirtti. Görünüşe göre Avrupa Birliği'nin bu geri adımı, Batı Asya'da bulunan Avrupa askeri güçlerin terörist tanınmasına dair İslami Şura Meclisi'ne acil önerinin sunulmasına dair İran'ın tutumundan kaynaklanıyor. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı konusunda gündem saptırması ile ilgili. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, cumartesi günü Twitter'dan paylaştığı mesajda, Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakarete karşı birçok ülkenin eleştirilerine tepki gösterdi. Billström Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İslam karşıtı kışkırtma korkunç. İsveç tam bir ifade özgürlüğüne sahiptir. Ancak bu, İsveç hükümetinin veya benim bu görüşleri onayladığımız anlamına gelmez şeklinde yazdı. Böylece İsveç hükümeti bu ülkenin başkenti Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'e hakarete karşı çelişkili tutum sergiledi. Cumartesi günü aşırı sağcı Rasmus Paludan, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yaktı. Danimarkalı, İsveçli bir politikacı olan Paludan, 2017 yılında kurulan aşırı sağcı Hardline grubun lideridir. 2020 yılında İsveç vatandaşlığına geçen Paludan, İslam ve göçmen düşmanlığı ile tanınıyor. Paludan, Danimarka'da kanunları çiğnemekten defalarca yargılanmış, İsveç'in farklı şehirlerinde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya başlamıştır. Her şehirde Müslüman mühacirlerin mahallelerine giderek Kur'an-ı Kerim yakıyor. Göçmen Müslümanların yoğun tepkisi ve itirazları ise polis ile çatışmaya sebep oluyor. Paludan daha önce 2019 Danimarka parlamento seçimlerini Danimarka'yı Müslümanlardan boşaltmak ve Danimarka'da İslam'ın yasaklanması sloganlarıyla aday olmuş ancak başarılı olamamış. İsveç vatandaşlığını aldıktan sonra faaliyetlerinin çoğunu İsveç'te yapabilmeyi umut eden Paludan, 2020'de İsveç'in Malmö kentinde Kur'an'ın bir nüshasını yakması geniş çaplı şiddet olayları ve protestolara yol açtı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in aşırı sağcılar tarafından Türkiye Büyükelçiliği önünde yakılmasının ardından İslam ülkeleri bu çirkin ve İslam karşıtı eylemi toplu olarak protesto etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bu kez İsveç'te yaşanan bu büyük saygısızlığı şiddetle kınayarak maalesef bazı Avrupalı ülkeler eskiden olduğu gibi ifade özgürlüğü gibi boş bahanelerle aşırılık yanlısı unsurların elini İslami değerler ve kutsallıklarına karşı nefret saçma yolunu açıyor ve insan hakları gibi güzel sloganlara rağmen İslam düşmanlığı ve İslamofobiyi kendi topraklarında kurumsallaştırıyorlar dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç'te yaşanan çirkin olaya tepki olarak ırkçılık ve nefret saçmanın ifade özgürlüğü olarak tanınmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, "Bugün onlar başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar. Fakat sıra İslam'ın kutsal kitabı Kur'an ve İslam ile düşmanlığa gelince hemen bu konuyu ifade ve düşünce özgürlüğü biliyorlar." dedi. Bu çirkin harekete sadece Müslüman ülkeler değil, hatta çoğunluğu Hristiyan olan Rusya gibi bazı ülkelerde de tepki gösterdi. Avrupa ülkelerinde son yıllarda İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik şiddet eğilimini artmaktadır. Aşırı sağ hareketlerin, partilerin ve bireylerin ortaya çıkması ve artan rolü bu alanda önemli rol oynamıştır. Danimarka ve İsveç hükümetleri ifade özgürlüğünü, Kur'an-ı Kerim'i yakan ve İslam'ın kutsallarına hakaret eden aşırı sağcı Hardline adlı grubun lideri Paludan'ı korumak için bu konuyu suistimal ediyorlar. Fakat Batı'nın ifade özgürlüğü konusundaki çelişkili tutumu, bu konunun ancak İslamofobi ve İslam düşmanlığı gibi Avrupa'nın istediği konuları sorgulamak ve hakaret etmek için geçerli olduğunu, aksi takdirde Holokost veya günümüzde Ukrayna Savaşı'nda Rusya'dan yana tutum sergilemek gibi konularda Avrupa yoğun tepki göstererek konuyu yargıya taşıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Behmen 1401, Hicri Kameri 1 Recep 1444 ve Miladi 23 Ocak 2023 Pazartesi. ...1387 yılı önce böyle bir günde Hicri Kameri 1 Recep 57 yılında çeşitli rivayetlere göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin pak torunlarından Hazreti İmam Muhammed Bakır aleyhisselam dünyaya geldi. O hazrete ilimleri delen anlamına gelen Bakır lakabı verildi. Zira İmam Muhammed Bakır aleyhisselam yaşadığı çağın tüm ilmi meselelerini ve sorularını büyük bir titizlik ve özel bir zarafetle çözümlüyor, sorulara cevap veriyordu. İmam Bakır aleyhisselamın imamet yılları Kameri 96. yıldan sonra Emevi hilafetinin son yıllarına denk gelmişti ve bu iktidarın yok oluşa yüz tutmaya başlaması o hazrete Müslümanların fikri, ilmi ve kültürel temellerini takviye etme fırsatı yarattı. O dönemde ve ayrıca İmam Bakır aleyhisselamın oğlu İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam döneminde birçok ilimde büyük ilerleme kaydedildi ve bu iki değerli insanın talebeleri de birçok bilimi geliştirdi. İmam Bakır aleyhisselam oldukça açık yüzlü ve hayırsever bir insandı. Muhtaç insanlara yardım edilmesine ve hasta ziyaretine sık sık vurgu yapıyordu. Gerçekte o hazretin ahlaki tavsiyeleri kendisinin amellerine ve davranışlarına da yansımaktaydı. Biz de İmam Bakır aleyhisselamın veladeti dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm dünya Müslümanlarını tebrik ediyoruz. Bugün Hicri Kameri 1 Recep, rahmet ve fazilet ayıdır. Bu ay bundan sonraki mübarek Şaban ve Ramazan aylarıyla birlikte kemal ve insanın Allah'a yakınlaşması için kendini düzeltmesi dönemidir. Recep ayının 27. gecesinde çok bereketli ve kutlu bir olay meydana geldi. O da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisetinin vuku bulmasıydı. Ve 13 Recep günü İmam Ali aleyhisselamın kutlu veladet günüdür. Umarız ki siz de rahmet ayı olan Recep ayının fazilet ve bereketlerinden fazlasıyla yararlanırsınız. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Behmen 1357 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesine dair kararının kesinleşmesi üzerine İmam'ı Karşılama Komitesi kuruldu. Bu komite, inkılabın çeşitli grupları ve siyasi partilerinin dahil olduğu halkçı teşekküllerden oluşan 50 bin üyeden meydana geldi. Bu komitenin asıl görevi, İmam Hümeyni'nin kendi vatanına geri dönmesi merasiminin yapılması yönünde imamın can güvenliğinin korunması, düzen ve güvenliğin sağlanmasıydı. İmamı Karşılama Komitesi uygun koordineleriyle Tahran kenti başta olmak üzere İran'ın diğer kentlerinde imamı karşılayacak yaklaşık 5 milyon insanın düzen içinde bu görkemli karşılama törenine katılmalarını sağlamak görevini tam olarak ve mükemmel bir şekilde yerine getirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Gelecek Partili Kurmay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz yok.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İHA SİHA tepkisi, hazımsızlığın son örneğidir.
Milli Gazete.
Seçim için kritik tarih 8 Mart.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu 21 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde HDP ve Akşener başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Seçimlere az kala özellikle muhalefet cenahında siyasi partilerin ve tekil siyasi aktörlerin tercihleri sorunu ve sorusuyla karşı karşıyayız. HDP ve Akşener bu konuda öne çıkıyorlar. HDP gerek yapılanması gerek karar mekanizmaları bakımından Türkiye'nin açık ara en katmanlı siyasi partisi. Diğer siyasi partilerdeki lider eşittir karar denkleminden oldukça uzaktalar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bugün itibariyle ve mevcut koşullarda HDP adına tek başına karar verecek, konuşabilecek tekil bir aktör, bir lider yok. zaman zaman kimi çevreler tarafından Demirtaş'a böyle bir güç atfedilse de bu atıf gerçekçi değil. Kurullar, parti içi yapılar, parti içi ve dışı basınçlar, beklentiler, Güneydoğu seçmen kitlesinin belirleme gücü, HDP'nin kurumsal ve etkileşime dayalı partisel kimlik özelliklerini öne çıkarıyor. Bu siyasi partinin seçimlere doğru aldığı kararlar genellikle bu özelliklerin süzgecinden geçiyor. HDP seçmeninin blok halinde davranması halinde seçim sonuçlarını belirleme ihtimali yüksek. Nitekim altılı masanın beklentisi tek aday çıkarabildikleri takdirde HDP seçmeninin bu adayı desteklemesi. Bu beklenti içindeler ama HDP'nin o masaya bırakın oturmayı, yaklaşmasını, masanın alacağı örneğin başkan adayı kimi kararlara katılması, bırakın katılmayı, enformal yollardan fikir beyan etmesinin bile önünü tıkamış durumdalar. Üstelik HDP ve üyeleri kayyum meselesinden keyfi iddianameler ve hükümlere kadar ağır bir baskı yaşar, ağır bedel öder, iktidar tarafından terörist ilan edilirken. Bu koşullarda altılı masanın örneğin Akşener'in HDP'den ve seçmeninden beklentisi bir tür gönüllü kölelik. HDP ülke adına demokratik sorumluluk ile kendisi ve seçmeni adına siyasi sorumluluk makasında bu mevcut koşullarda verebileceği en anlamlı kararı vermiş bulunuyor. Birkaç gün önce yazdım. Bir yandan kendisiyle açık temas kurulması ve aday üzerinde mütabakat sağlanması halinde ortak aday fikrini ayakta tutmaya çalışıyor. Diğer yandan bu ihtimalin zayıflığını dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda kendi adayını çıkarmaya hazırlanıyor. Ve ortak aday arayışı kapısını kendi adayını çıkaracak olmasına rağmen son ana kadar açık tutacağını söylüyor. Hatta Kılıçdaroğlu gibi bir ismi destekleyebileceklerini ima ediyor. Ve bu rasyonel karar, yukarıda altını çizilen kurumsal ve katmanlı karar mekanizmalarının bir sonucu.
Tahran Radyosu.
Ahmet Aksoy, 21 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidarın anayasa sorunu başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Anayasa tanımaz bir yönetim sürdürerek tarihe geçen AK Parti iktidarı, eline başörtüsü fırsatı geçince haydi anayasa yapalım diyerek muhalefeti zorlamak istiyor. Bunu yaparken de gene anayasa tanımaz tavrına devam ediyor. Bir yandan yapalım derken, öte taraftan, öyle değil böyle politikasıyla, laf cambazlığı ile eğip bükerek yasaların sağından solundan dolanma peşinde diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Türkiye seçim gündemine kilitlendi değil mi? Evet, konu ne? Erdoğan yeniden aday olabilir mi tartışması? Gelişmiş batılı demokrasilerde ve hatta hiç gelişmemiş en yoksul ülkelerde bile anayasaya uyulur. Erdoğan yönetimiyle birlikte ise uyulmaz, kılıf bulunarak sağdan soldan çarpıtılır. Hatırlayın lütfen. Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanı seçildiği dönemle ilgili ne demişti Bahçeli? Seçildiği andan itibaren anayasanın amir hükümlerini özüne ve ruhuna aykırı olarak yorumladığını, anayasanın vermediği yetkileri kendisinde hak gördüğünü, partili cumhurbaşkanı gibi davrandığını, tarafsızlığına gölge düşürecek şekilde hareket ettiğini ve yetkisini aştığını, siyasi propagandalara katıldığını, AK Parti lehine oy istediğini, siyasi polemiklere katılmış, fiilen hükümet başkanı gibi hareket ettiğini söylemişti. Yani Erdoğan ilk seçildiğinde partisiz cumhurbaşkanı iken anayasanın tarafsızlık ilkelerine uymamıştı. Sonra Bahçeli bu durumu gerekçe göstererek partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini önermiş ve referandumla kabul edilmişti. Durum değişti mi? Hayır, değişmedi. AKP ve bağlı olarak Cumhur İttifakı anayasanın amir hükümlerine rağmen gene yandan dolanarak lafı evirip çevirmekte ve Erdoğan'ın üçüncü kere cumhurbaşkanı olabileceğini ileri sürmektedirler. Halbuki anayasaya uymamanın mümkün olmayacağını belirten Bahçeli, yine o günkü grup toplantısında şöyle bir tespitte bulunmuştu. Şu anda anayasa çiğnemekte ve suç işlenmektedir. Fiili durumla hukuki gerçek taban tabana zıtlık içermektedir. O günden bugüne ne değişti? Gene hukuki durumla fiili durum birbirine zıttır. Öyledir ama köprünün altından epey su akmıştır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 2018'de başladı. Recep Tayyip Erdoğan ilk kez seçilmiş oldu. 18 Haziran 2023'te ikinci kez aday olur diyor. Önceki sayılmazmış. Bu yorum doğru kabul edilirse yarın bir gün seçimden sonra partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de değiştirip yarı başkanlık sistemine geçilirse ve yeni anayasanın seçimle ilgili maddeleri değişmemiş, aynı kalmış olursa bu defa da efendim Sayın Cumhurbaşkanı bu sistemde ilk defa seçildi, öncekiler sayılmaz mı diyeceğiz. Ne zamana kadar bu böyle sürecek?
Ender İmrek, 21 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde seçimler ve AK Parti için seferber olmuş askerler, valiler, kaymakamlar başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Erdoğan, 14 Mayıs olarak belirledi o tarihi günü. Onlar bitmiş tükenmiş olan iktidarlarına söylenecek bir söz buldular. Tükenişin sloganını verdiler muhalefeti. Yeter söz milletin, elbette Menderes'ten, onun DP'sinden esinleniyorlar. Tek parti dönemine son verilen sürecin başlangıcı olan 1946 seçimlerini ve DP'nin 1950'de tek parti dönemine son verdiği seçim zaferine vurgu yapıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ancak bu durum iktidardaki 20 yıllık AKP'ye karşı söylenmiş, söylenecek sözler olarak somutluk kazanıyor. Diğer yanda seçim tarihi belli olsa da muğlaklıklar oldukça fazla. İşine gelince ben Adalet Bakanıyım, konuşursam tavır belirlemiş olurum diyen Bakan Bozda, Cumhurbaşkanı adayı olmak Erdoğan'a ana sütü gibi helal dese de bu açıklamada süre gelen hukuksuzluğun bakanın ağzından ifadesinden başka bir şey değil. Yine Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağı tartışılıyor. Bununla birlikte erken seçim olduğu açıkken diğer tüm kriterlerin olağan seçim işleyişine uygun yürütülmek istendiği görülüyor. Ancak bu tartışmaların hiçbirinin hukuki bir karşılığı olmayacak. Zira AKP hukuku neyse seçimde de o kadar hukuk. AKP kuralsızlığı egemen kılmak ve yarattığı karmaşa ortamında seçime gitmek istiyor. Bunun için daha ne yapsın? 2 haftalık gelişmeler bile bunu göstermeye yetiyor. Geçen hafta AKP'nin 8 bin kişilik troll ordusundan generallerin Erdoğan'ı alkışlamasından söz etmiştik. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yani ana muhalefet liderine yönelik eleştirilerini dinleyen kuvvet komutanlarının avuçlarına patlatırcasına alkışlamış olduğundan söz etmiştik. Seçim süreci tarihi netlik kazandıkça daha da artacak bu tür görüntüler. Hiç gizlisi saklısı yok. Erdoğan iktidarda kalmak için devleti, tüm kurumları ve o kurumların başındaki kamu görevlilerini sivil asker demeden birer parti militanı gibi seferber edecek. Sonra Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalındaki röportajının yayımlandığı esnada Sadat reklamı devreye sokuldu ve Kılıçdaroğlu da bunun ne anlama geldiğini çarpıcı sözlerle ifade etti, açıkladı. Daha bu haber üzerine konuşulurken Muğla valisi hem de valiliğin sosyal medya hesabından Erdoğan'a övgüler düzdü. Çeşitli tesislerin toplu açılışı için Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Muğla aşkı içimizde hiç bitmeyecek" şeklindeki sözlerinin yer aldığı bir dakikalık görüntülerin Muğla valiliği Twitter hesabından yayımlanması büyük tepki çekmişti. AKP parti il örgütlerinin çalışmasıyla değil, devletin olanaklarıyla, vali ve kaymakamların seferber oluşuyla, onların kararlarıyla, genelgeleriyle il ve ilçelerdeki kurum temsilcilerine gönderdikleri emir işlevi gören AKP için seferberlik yazılarıyla gündemde. Artık valiler AKP'nin il başkanları Erdoğan'ın temsilcileri gibi çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süreyi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Pars Süreyi Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kulların Bağlanma Halkası Recep Ayı.
Muhterem dinleyiciler, Recep Ayı dolayısıyla hazırladığımız programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Recep ayı yılın faziletlerle dolu en iyi aylarından biridir. Allah-u Teala katını yakınlık ve aşk tomurcuklarından filizlendi ve çiçek açtı rahmet meltemi ve ilahi af ıtrının havada dolaştığı aydır. Recep ayı gönülleri ve yürekleri her türlü günah ve gaflet pasından temizleme, ruh sınırlarını yıkma ve ilahi kata doğru kanatlanma aydır.
Bu nurani ayda en iyisi insan Allah'a ibadet ederek kulluk görevlerini yerine getirmek için fırsatları ganimet sayması, oruç, zikir ve dua etmekten gafil olmayarak bu fazilet dolu ayın eşsiz manevi semerelerini idrak etmesidir. Bu saygın ve aziz ayda Allah'tan af diliyorum ve ona tövbe ediyorum. Ve Allah'tan başka ilah yoktur zikirleri ayrıca İhlas suresinin sıkça okunması tavsiye edilirken sayısız rahmet, hasenat ve mağfireti vardır.
Ehl-i Beyt imamlarının altıncısı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den naklen şöyle buyuruyor. Recep ayı benim ümmetimin istiğfar ayıdır. Öyleyse bu ayda affedilmeyi talep edin. Zira Allah bağışlayandır, esirgiyendir. İmam Cafer Aleyhisselam'ın evladı Ehl-i Beyt'in 7. imamı Hazreti Kazım Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Recep, Allah'ın iyi amelleri kaç katına çıkarttı ve günahları yok etti, muazzam bir aydır. Öyleyse herkes Recep ayında bir gün oruç tutarsa bir yıl kadar cehennemden uzaklaşır ve kim ki o ayda 3 gün oruç tutarsa cennet ona farz olur.
Yüce Allah'a gönül verenler, mübarek 3 ayların başlangıcı olan Recep ayının bereketlerinden yararlanmak için bu ayın günleri ve her anına, özellikle de özel günlerine özel ilgi duyarlar. Gerçi Recep ayı tüm anları Yüce Allah nezdinde aziz ve değerlidir. Fakat bazı anları daha farklı ve özel faziletlere sahiptir.
Örneğin Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi büyük bir imtiyaza sahiptir. Resulullah şöyle buyuruyor. Recep ayının ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Zira melekler Ona regaib gecesi diyorlar. Zira gecenin 1/3'i geçince tüm melekler Kabe'nin yanında bulunurlar. O zaman Yüce Allah onlara merhamet gözüyle bakar ve onlara kendisinden neler istediklerini sorar. O zaman melekler şöyle der: Yüce Allah bizim hacet ve isteğimiz Recep ayında oruç tutanları bağışlamandır. Yüce Allah da şöyle buyurur: Bağışladım. Evet, bu anlar ve fırsatlar tevbe etmek ve geçmişi telafi ederek Yüce Allah'a yönelmek için en iyi fırsattır.
Regaib, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi ortamına girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin sağanak sağanak yağdığı bir rahmet bahçesi. Evet, istek, arzu ve beğenmedir rağbet. İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib kandili ise her türlü arzu ve istekleri, emel ve tutkuları, rağbetleri iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate, rağbetimizi Rabbimize yöneltme ve bütün işlerimizi onun rızasına uygun hale getirme çabasıdır.
Recep ayının bereketli ve nurlu günlerinden bir diğeri, Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarından açıldı. Eyyamül Biz, yani beyaz günlerdir. Recep ayının tam ortasında olan 13, 14 ve 15. günleri olan Eyyamül Biz'de oruç tutmak ve bazı ibadetlerde bulunmanın birçok fazileti vardır. Fakat Allah aşkı ile dolup taşan gönüller bu günleri evde değil camilerde geçirirler.
Allah yoluna ve aşkına baş koyanlar bu üç günde Yüce Allah'ın yeryüzündeki evleri olan camilere gider, orada itikafa çekilirler. İtikaf etmek ve Celil Allah ile münacatta bulunmak özellikle de bu üç günde başka bir zevk ve berekete sahiptir. İtikaf edenler dünyadan gönüllerini koparan, dışarıdaki rengarenk hayatı bırakan, camilerde gece sabaha kadar ibadete çekilen, ilahi rızayı kazanmak isteyenlerdir.
Onlar bu üç günde Yüce Allah katına doğru yolculuğa çıkar ve bir kelebek gibi ebedi ışığa ve aydınlığa kanat açarlar. İtikaf edenler temiz elbiselerini de iyi ve seçkin ahlakları ile tıpkı hacılar gibi ilahi haremin mahremi olurlar. Dünyayı ayaklarının altına alarak birkaç gün en duru ve saf duygularla Allah'ı çağırmak, ona ibadette bulunmak ve onun ışığını talep etmek ne kadar güzeldir.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem itikaf ile ilgili bir nebevi hadiste şöyle buyurmuştur: Recep ayının ortasında üç gün oruç tutar, gecelerinde ise gece namazı kılarsa tıpkı nasuh tevbesi gibi rıhlet eder. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam da şöyle buyuruyor: Recep ayında Eyyamul Biz'de oruç tutan herkes, oruç tuttuğu gün ve ibadetle sabahladığı her gece için ona bir yıl sevap yazar ve o işi kıyamet gününde cehennem ateşinden güvende olanlar yerinde durur.
Eyyamul Biz'de oruç tutmak ve farz namazlara ilaveten mustahap namazlar kılmanın büyük sevabı vardır. 13. gecede 2 rekat kılınan namazın her rekatinde Fatiha, Yasin, Mülk ve İhlas sureleri, 14. gecede 2 rekatli 2 namaz aynı şekilde kılınır. 15. gecede 6 rekatte 3 selam ve her rekat ise aynı şekilde kılınır. İmam Cafer Sadık'tan rivayet edildiğine göre bu namazları kılan herkes sanki mübarek 3 ayların tüm faziletlerini almış ve şirk hariç tüm günahlarından bağışlanmıştır.
Tahran Radyosu.
Söz konusu 3 gece içinde ise 15. gece yani Recep ayının ortası diğerlerine göre çok daha bereketlidir. O gece için bazı amellerin yapılması zikredilmiştir. Bu gecede boy abdesti almak, geceyi ihya etmek, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret etmek veya ziyaret duasını okumak, her rekatında bir Fatiha ve 10 İhlas suresi kıraat edilen 30 rekatlı namaz kılmaktır. Bu namazı Seyyid bin Tavus, Resulullah'tan naklen birçok fazilete sahip olduğunu aktarıyor. Bu gecede ayrıca bolca istiğfar etmek ve Mefatuhu Cinan gibi muhteber dini kitaplarda yazılan duaları okumak tavsiye edilmiştir.
Tabii ki 15. günde duaların kabul edildiği ve kulların bağışlandığı özel günlerden biridir ve bugün de yapılan ibadetin birçok manevi etkileri vardır. Bugün de boy abdest almak ve İmam Hüseyin ziyaretini okumak tavsiye edilmiştir. Öğlen namazı ardından mustahap olan Ümmü Davud duası, üzüntülerin giderilmesi ve sorunların çözülmesi için okumak tavsiye edilmiştir.
Peygamber Efendimiz Recep ayının önemi ve azameti hakkında şöyle buyuruyor. Yüce Allah 7. semada Da'i adında bir melek görevlendirmiştir. Her yıl Recep ayı gelince o davet eden melek her gece sabaha kadar şöyle der. Ne mutlu Allah zikri ile meşgul olanlara. Ne mutlu rahmet ve istekle Allah dergahına yönelenlere. Ve Yüce Allah da şöyle buyurur. Ben benimle dost olan ile dostum. Ve benden emir alanın isteklerini karşılarım. Ve benden bağışlanma talep edeni bağışlarım. Bu Recep ayı benim ayım. Kul da benim kulum. Ve rahmet de bendendir. Kim beni bu ayda çağırırsa ona olumlu cevap veririm. Kim benden bir şey isterse ona bağışlarım. Ve kim benden hidayet isterse onu hidayete erdiririm. Ben bu ayı kendim ve kullarım arasında bir bağlantı aracı olarak koydum. Öyle ki kim ona sarılırsa bana ulaşır.
Recep ayının hürmetine riayet edenleri ve amellerini yerine getirenleri Recebiyyun denir. Resul-i Ekrem ve masum imamlardan anlatılanlara göre kıyamet gününde bir melek Recep ayını muhterem sayanlar nerelerdedir diye seslenirler. Kalabalık arasından yüzlerindeki ışın mahşeri aydınlatan ve başlarında inci ve yakuttan taşlar olan bazıları kalkarlar. Onların sağ taraflarında 1000 melek ve sol taraflarında da 1000 melek bulunuyor ve onların kutluyorlar. Allah tarafından gelen nida şöyle buyurur. kullarım, İzzet ve Celalime andolsun sizlere saygın konum ve makam ve birçok hediye vereceğim ve sizlere altından nehirler akan yere yerleştireceğim ve siz orada sonsuza kadar kalacaksınız. Zira siz gönüllü olarak benim büyük saydığım ayda oruç tuttunuz ve ibadet ettiniz. Sonra meleklere hitaben şöyle buyurur: "Meleklerim, kullarımı cennete sokun."
Evet, Recep-i Yun hem dünyada hem halk arasında sıradan insanlar olarak yaşayan gerçek kullardır. Allah'ın rahmet ayı gelince kendilerini Recep'in parlayan nehrinde yıkar, tüm gaflet, kin ve günahlardan arınmış bir kalp ile kendilerini ilahi rahmetin nazil olması için hazırlarlar.
İmam Hümeyni Recep ayı hakkında şöyle buyuruyor: "Recep ayının şerefi dillere, sözlere, akıllara ve düşüncelere sığmaz. Recep dua ve istiğfar ayıdır ve bu ayda istiğfar etmeyi çokça tavsiye edilmiştir."
Değerli dinleyiciler, mübarek Recep ayı dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladeti.
Ehl-i Beyt Hanedanı'nın 5. imamı Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam gibi büyük insanların veladet yıldönümü büyük coşku ve sevinç ile birlikte bu seçkin insanların siyer ve yaşam tarzlarından manevi faydalar sağlamak için en iyi fırsattır.
Bugün Hicri Kameri 1 Recep 1440. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytinden İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıldönümüdür. Bu vesile ile tüm İslam dünyası ve özellikle Ehl-i Beyt aşıklarına tebriklerimizi sunuyoruz.
Yaşlı adam her gün Medine camisinde oturur, siyah sarığını başına dolar ve kalabalığı seyreder. Yüksek sesle bağırarak "Ey Bakırul Ulum" diye seslenirdi. Etraftakiler de hayretler içinde onu seyre dururdu. Bu adam Resulullah'ın sahabesi Cabir bin Abdullah Ensari'den başkası değildi. Resul-i Ekrem'den birçok rivayet aktaran ve birçok hadisi de mektup olarak bir sayfede yazan bilge bir insandı.
Cabir, çevresindekilerin hayretlerini görünce onlara hitaben şöyle derdi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den şöyle duydum. Ey Cabir, sen Hüseyin'in evlatlarından olan ve ona Muhammed bin Ali dedikleri, din ilimlerini en iyi şekilde açıklayan, yani Bakır al-Ulm olan, benim evladımı görecek kadar yaşayacaksın. Öyleyse onu görünce benim selamımı ona ilet. Şimdi ben sabırsızlıkla bu kutlu anı bekliyorum."
Nihayet Cabir'in bekleyişi sona erdi. Kendisi Bakır al-Ulm'u, imametin hoş kokusu, melekuti durumu ve vücudunun sıcaklığından tanıdı. Önünde yürüyen ise daha çocuk yaşlardaydı. Cabir onun endamına baktı ve yürüyüşünü izleyince şöyle dedi. Kabe'nin Allah'ına andolsun, peygamberin boy aynasıdır. Sonra İmam Seccad aleyhisselam'a hitaben çocuğun kim olduğunu sordu. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Benden sonraki imam, evladım Muhammed Bakır'dır. Cabir bu kutsal ismi duyunca kalbi aniden çarpmaya başladı. Büyük şevk ile yerinden kalkarak İmam Bakır aleyhisselamın ayaklarını öperken sana kurban olayım ey Resulullah'ın evladı. Atanan Resulullah'ın selamını kabul et zira sana selam göndermişti. İmam Bakır aleyhisselamın gözleri yaşlarla doldu. Resulullah, atama selam olsun ve sana ey Cabir ki onun selamını bana ilettin dedi.
Değerli dinleyiciler, İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın mübarek veladet günü ve feyizler dolu 3 ayların başında Recep ayının birinde sıcak tebriklerimizi sizlere sunuyoruz. Recep ayı insanın yaşamında her sayfası ibadetin hoş kokusu ile dolu olan kitabında yeni bir bölüm açıyor. Recep tevhid ayıdır. Yüce Allah ile fısıldaşma ve ibadet ayıdır. İbadet ehlinin sabırsızlıkla gün saydığı, gecelerini Allah ile halvete çekildiği ve gönül sofrasını açtığı aydır. Ve ne kadar güzeldir tüm dünyevi bağlardan kopan ve tüm iradelerini gönüllerin sahibine yönelten Hakk'ı arayanların ahvali. Bu ayda Yüce Yaradan'a ibadetlerinde tüm dikkatimi her şeyden kesip sadece sana bağladım. Sadece sana meylediyor ve rağbet gösteriyorum. Öyleyse sen benim hedefimsin, başkası değil diyenlerin ahvali.
İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın Medine'de geçen yılları o hazretin din marifini yapmak ve seçkin öğrenciler yetiştirmekle geçti. O hazret kendi döneminde bile İslami toplumu gölgeleyen kötü şartlara rağmen ciddi ve geniş çaplı çalışmaları ile İslami marif ve bilimleri alanında büyük bir hareket başlattı. Bu çalışmalar İslami seçkin ve büyük bir üniversitenin kurulması ile sonuçlandı ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam döneminde zirveye ulaştı.
İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın bilim havzası çok genişti ve sadece özel bir bölüm ile sınırlı değildi. Tefsir, Kur'ani bilimler, hadis, fıkıh gibi çeşitli İslami marif ile birlikte dönemin nücum ve tarih gibi revaçta olan diğer dallarında seçkin öğrencileri vardı. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın söz konusu seçkin öğrencilerinden biri ise Cabir bin Yezid Cufi'dir.
Kufeli olan Cabir bin Yezid Cufi, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam ile ilk görüşmesi hakkında şöyle anlatıyor. Genç yaşlarda İmam Bakır'ın huzuruna vardım. İmam, benden nereli olduğumu ve neden geldiğimi sordular. Kufe'den geldiğimi ve o hazretin nezdinde ilim öğrenmek istediğimi söyledi. Bunun üzerine İmam Bakır aleyhisselam beni en iyi şekilde ağırladı ve bana kitap verdi. Böylece Cabir, İmam Bakır aleyhisselamın öğrencileri ve yarenlerinden oldu. imamın nezdinde olduğu süre içinde birçok ilim öğrendi ve kendisinden sordukları her soruyu çok dikkatli ve titizlikte cevaplar ve Resulullah'ın halefi ve peygamberlerin ilim mirasçısı Muhammed bin Ali Aleyhisselam bana böyle anlatmıştır diyerek imamın bilimsel konumu karşısında kendi bilimsel konumunu çok düşük bildiği için kendi görüşünü açıklamaktan sakınırdı.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam da diğer masum imamlar gibi Kur'an-ı Kerim'in nurlu ayetlerinin açık örnekleriydi. Tüm iyi özellikler ve ahlaki faziletler o hazretin vücudunda en yüksek seviyede göze çarpıyordu. O hazretin yüksek bilimsel konumu tüm ehli sünnet ve şia alimlerinin görüş birliğinde olduğu konulardan biridir. Zira Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam döneminin en fakih insanıydı.
İmam sahip olduğu yüksek mercilik makamına rağmen her zaman toplumda yapıcı ve etkin varlığı gösterirdi. Sosyal ilişkilerdeki sabır ve dayanıklı, yoksullara yardım, infak ve fedakarlık, samimiyet ve dostlara şefkat, aile fertlerine aşk ve duygusal olmak ise o hazretin bariz özelliklerindendir. Rivayetlerin belirttiğine göre günün birinde görünüşte zahid olan biri sıcak havada İmam Bakır Aleyhisselam tarlasında çalıştığını görünce öne giderek şöyle arz etti. Sizin gibi büyük bir şahsiyet dünya malı için evden çıkmaması gerekir. Üstü başınızdan terler akıyor. Eğer şu anda sizin ölüm zamanınız gelirse Allah'ın huzuruna nasıl çıkarsınız? Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer benim ölümüm gelirse ibadet halinde Allah'ın huzurunda nail olurum. İbadet sadece Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak değil. Ben senin gibilerine muhtaç olmamak için çalışıyorum. Vallahi itaat etmediğim zaman ölümden korkmam gerekiyor.
Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam bilimsel ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra siyasetten de gafil değildi. O hazret zamanı uygun gördüğünde Ümeyye oğullarının çirkin yüzünü ifşa eder ve kendisini izleyenleri de tağut hükümeti ile işbirliğinden nehyederdi. Günün birinde birisi İmam Aleyhisselam'a sordu. Ben Haccac bin Yusuf Es-Sekafi döneminden şimdiye kadar valiyim. Acaba bana tövbe kapısı açık mıdır? İmam bu soruya cevap vermeyince adam tekrar sordu. Bu kez İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hak sahiplerine haklarını geri vermediğin müddetçe tövbe etmeyi başaramayacaksın.
İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın sahabesinden Abdülgaffar bin Kasım şöyle anlatıyor. Günün birinde imama benim sultana yakınlaşmam ve saraya gidişlerim hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde sordum. İmam bu işin benim için iyi olmadığını buyurdu. Ben bazen akşam yemeği için gidiyor ve İbrahim bin Velid ile görüştüğümü söyledim. İmam ise şöyle buyurdular. Ey Abdülgaffar, sultana gidip gelmenin üç olumsuz sonucu var. Dünya sevgisi gönlüne yerleşir, ölümü unutursun ve Allah'ın sana belirlediği kısmetten hoşnutsuz olursun. Ey Resulullah'ın evladı, benim kalabalık bir ailem var ve oraya gitmekten hedefim ticarettir deyince İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyurdular. Ey Allah'ın kulu, ben seni dünyayı bırakmaya davet etmiyorum. Günahlarını bırakmanı istiyorum. Dünyayı bırakmak fazilettir. Fakat günahı bırakmak fariza ve vaciptir. Ve sen fazilet kazanmaktan çok, farizaları yerine getirmeye daha çok ihtiyacın olduğu şartlardansın.
Ehl-i Beyt semasının 5. yıldızı İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam, dönemin zalim hükümranlarının meşruiyetini sorgular ve onlara karşı kıyam yolunu açardı. İmam Aleyhisselam'ın Muhammed bin Selman'a rivayetinde şöyle anlatılıyor. Ey Muhammed! Zulüm hükümranları ve onları izleyenler Allah dininden sapmışlar ve kendileri yolu kaybetmiş başkalarını da sefalete sürüklüyorlar. Yaptıkları işler fırtınalı günde şiddetli bir rüzgarın küllere estiği gibidir. Yaptıklarından hiçbir şey kazanamıyorlar. Ve bu da uzaklaştırıcı sapkınlıktan başka bir şey değildir.
İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam kendi yarenlerinden Cabir-u Cufe'yi şöyle buyurdu. Bizim Şiamız ancak Allah'tan çekinen ve ona itaat eden kimselerdir. Şiiler ancak tevazu, huşu ve emaneti eda etmek, Allah'ı çok anmak, oruç tutmak, namaz kılmak, anne ve babaya iyilikte bulunmak, fakir, borçlu ve yetim olan komşuların karşısında kendilerinden sorumlu bilmek, doğru konuşmak, Kur'an okumak ve insanlar hakkında iyilikten başka bir şey söylememekle tanınırlar ve onlar kendi kavimlerinden emin insanlarıdırlar. Cabir imamdan daha fazla açıklama yapmasını isteyince imam şöyle buyurdu. Allah ve kimse arasında yakınlık ve akrabalık yoktur. Allah nezdinde en sevilenler, en doğru olanlardır ve Allah'ın emirlerine ve en fazla uyanlardır. Ey Cabir, Allah'a andolsun, kimse Allah'a yakınlaşamaz. Ancak onun emirlerine boyun eğenler hariç ve bizim kimseyi ateşten koruyacak gücümüz yok ve hiçbir kul Allah'a yetki belirleyemez. Allah'a itaatkar olan bizim dostumuzdur ve günah işleyen ise bizim düşmanımızdır ve kimsenin bizim velayetimize yetişecek gücü yok ancak salih amellerde bulup kötü ve çirkin amellerden sakınanlar hariç.
İmam Bakır aleyhisselam yine Cabir'e şöyle buyurdu. Ey Cabir, kendi zamanının insanlarından 5 şeyi ganimet bil. Hazır olduğunda tanınmamanı, hazır bulunmadığında aranmamanı, bir toplantıda bulunduğunda seninle istişare edilmemesini, bir şey söylediğinde kabul edilmemesini, evlenme teklifinde bulunduğunda da reddedilmesini. Yine 5 şeyi sana tavsiye ediyorum. Zulme uğradığında zulüm yapma. Hıyanet ederlerse hıyanet etme. Tekzip edildiğinde sinirlenme. Methedildiğinde sevinme. Kınandığında sabırsızlanma. Hakkında söylenen sözler hususunda düşün. Söyledikleri şeyleri kendinde bulursan, bil ki söylenen hak söze karşı öfkelendiğinde, Allah'ın gözünden düşmenin musibeti, seni kaygılandıran halkın gözünden düşmek musibetinden daha büyüktür. Ama eğer sende olanın aksini söylerlerse, o zaman zahmetsiz sevap elde etmiş olursun.
Hazreti Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın mübarek veladeti dolayısıyla başta siz kıymetli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam dünyasını bir kez daha tebrik ederek sohbetimizi o hazretten bir vecize ile noktalıyoruz. Zulüm 3 çeşittir. Allah'ın affetmeyeceği zulüm, Allah'ın affedeceği zulüm ve Allah'ın ondan hesapsız bırakmayacağı zulüm. Allah'ın affetmeyeceği zulüm, Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın affedeceği zulüm, insanın kendisiyle Allah arasında olan bir şeyde kendisine zulüm etmesidir. Allah'ın hesapsız bırakmayacağı zulüm ise insanlara yapılan zulümdür.
حل علينا يوم سعيد يوم الفخر يوم المجيد حل علينا يوم سعيد يوم الفخر يوم جديد إنه مولد خير وليد
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor.
Bugün Hicri Kameri 1 Recep, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın kutlu veladeti ve 3 ayların başlangıç günüdür. İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, meclisin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na karşı her eyleme acil karşılık vereceğini belirtti. Uluslararası İslami Uyanış Forumu, Muhafızlar Ordusu'na karşı kışkırtıcı eylemi kınadı. İran İstihbarat Bakanlığı, Avrupa'nın İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na yönelik eylemini kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Başkumandanı Başdanışmanı Tümgeneral Safevi, küresel güç yapısı jeopolitik bir geçiş dönemindedir, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran'ın Hirman Nehri üzerindeki hakkını takip etmesi için Dışişleri Bakanı'nı görevlendirdi. Şehit Süleymani uydu sisteminin operasyonel aşamasına başladığı belirtildi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılacağını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.